Ayrım 48, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 608. Hal küçük yerde etrafına baktı. Burası karanlık ve kasvetli şapelden daha zengin döşenmişti. Küçük mihrap sarı maden varakla kaplanmıştı. Pirinçten olabilirdi ama mumların ışığında saf altın gibi parıldıyordu. Haç iri renkli taşlarla bezenmişti. Belki sadece camdı bunlar ama kaptana bu taşlarda zümrüt, yakut ve pırlantalara özgü o ışıltı varmış gibi geldi. Kubbeye doğru yükselen raflara adaklar doldurulmuştu. Zengin ve soylu tevbekârlar ve ricacılar tarafından getirilmişti. Bunlardan bazılarına yüzyıllar boyunca hiç dokunulmamış olduğu anlaşılıyordu. Üzerlerinde kalın bir toz tabakası ve örümcek ağları vardı. Bu yüzden de ne oldukları anlaşılmıyordu. Kucağında siyah bir İsa olan zenci bir Meryem heykelinin önünde kirli ve yırtık giysili beş keşiş dua ediyordu. Diğerlerinin gelmelerini aldırmayarak başlarını kaldırmadılar. Kaptanla Aboli yan yana küçük şapelin gerisindeki taş bir sütuna yaslanmışlardı. Dakikalar uzadıkça uzadı, hava bayağı tütsü de koktuğundan boğucuydu. Keşişlerin alçak seslerle şarkı söyler gibi ettikleri dualar insanı hipnotize ediyordu. Hal uykunun dalga dalga yaklaştığını hissetti. Gözlerinin kapanmaması için çaba gösterdi. Birdenbire duvar halısının arkasından koşan birinin ayak sesleri geldi. Küçük bir çocuk halının altından çıkarak neşeli bir fino yavrusu gibi küçük şapele daldı. Hal doğruldu. Çocuk yerdeki taşların üzerinde kayarak durdu. 4-5 yaşlarında kadardı. Arkasına pamuklu kumaştan sade bir gömlek giymişti. Ayakları çıplaktı. Şapelde heyecanla etrafına bakınırken parlak, sık, siyah bukleleri havalandı. Kara gözleri arkasındaki taş duvara asılmış olan Azizlerin stiliza portrelerindekiler kadar iriydi. Hal'i görünce ona doğru koştu ve önünde durdu. Kaptana öyle ciddi bir tavırla baktı ki genç adam bu güzel küçük cin yüzünden adeta büyülendi. Birbirlerini aynı hizada inceleyebilmeleri için tek dizinin üzerine çöktü. Çocuk Hal'in artık gez lisanı olduğunu anladığı dilde bir şeyler söyledi. Bir istekte bulundu anlaşılıyordu. Ama kaptanın bunu anlaması imkansızdı. ''Sen de mi?'' diyerek güldü. Ama çocuk kollarını açarak bir emir verdi. Bunun tek anlamı olabilirdi. Hal eğilip küçüğü kucağına aldı. Çocuk kaptanın gözlerinin içine bakarak yeniden bir şeyler söyledi. Hal'in yüzünü öyle heyecanla işaret etti ki az kalsın küçük parmağı gözüne batacaktı. Hal şefkatten ''Ne dediğini anlayamıyorum küçüğüm'' diye mırıldandı. Fasilides usulca arkalarından yaklaşmıştı. Ciddi ciddi, Hristiyanların majesteleri Galla ve Amhara'nın hükümdarı, çarmıha gerilen İsa'nın dininin savunucusu, krallar kralı İyasu gözlerinizin şimdiye kadar hiç görmediği acayip bir yeşil olduğunu söylüyorlar dedi. Hal kucağındaki cinin bir meleğininkini andıran yüzüne baktı. Hayretle o Prester John mu diye sordu. Piskopos yanıt verdi. Evet, gerçekten de o. Ayrıca onu kendisine anlattığım yüksek geminizde gezmeye götüreceğinizi vaat ettiniz. Lütfen imparatora şunu söyleyin. Onu altın dalda konuk etmek benim için büyük bir şeref olur. İyasu birdenbire kıpırdanarak Hal'in kucağından indi. Onu elinden tutup perdenin arkasındaki gizli kapıya götürdü. İçeri girerek duvarlarındaki demir halkalara takılı meşalelerin aydınlattığı bir koridorda ilerlediler. Koridorun dibinde silahlı iki muhafız bekliyordu. İmparator incecik sesiyle bir emir verdi. Askerler yana çekilip küçük majesteye selam verdiler. İyasu Hal'i uzun bir odaya soktu. Duvarların yukarısında çok dar pencereler vardı. Parlak çöl güneşinin ışıkları bu yarıklardan som altından birer mızrak gibi uzanıyordu. Odaya boyuna uzun bir masa konmuştu. Başında beş erkek vardı. Hepsi de birer cengaverdiler. Arkalarına zincirden örülmüş zırhlar giymişler, göğüs zırhı takmışlardı. Bazıları başlarına çelik miğferler geçirmişlerdi. Zırhlarının üzerine giydikleri gömlekler, haçlar ve diğer armalarla süslenmişti. Masanın öbür ucunda biri ayakta duruyordu. Oradakilerin en genci ve en sade kılıklısıydı. Ama hepsinden etkileyici ve otoriterdi. Hal'in bakışları hemen bu ince ve zarif gence kaydı. İyasu Hal'i sabırsızca o ince gence doğru götürdü. Gez dilinde gevezelik edip duruyordu. Cengaver ise onlara açıkça dikkatle bakıyordu. Uzun boyluymuş gibi gözüküyordu ama aslında kaptandan bir baş kısaydı. Yukarıdaki dar pencerelerden birinden süzülen güneş ışığı onu arkasından aydınlatıyor, genç adamı altın bir ışıkla sarıyordu. Bu ışıkta toz zerrecikleri dans edip dönmekteydi. Hal Latince, "Siz General Nazet misiniz?" diye sordu. General başını salladı. Kabarık bukle bukle saçları tıpkı siyah bir taç ya da haleye benziyordu. Örme zincir zırhın üzerine beyaz bir gömlek giymişti. Ama bu kalın giysilere rağmen beli ince, sırtı da dimdik ve esnekti. "Evet, ben gerçekten General Nazet'im." Sesi alçak ve boğuktu ama yine de garip bir ahengi vardı. Hal onun ne kadar genç olduğunu fark ederek çok şaşırdı. Cildi kusursuzdu. Arap zamkının koyu, yarı şeffaf amberi gibiydi. Düzgün çene hattını ve gururla bükülen dolgun dudaklarını sakal ya da bıyık izleri bozmuyordu. Burnu dar ve düzgün, kanatları keskin katlıydı. Genç adam, "Ben Henry Courtney'im," diye açıkladı. "Altın Dal'ın İngiliz kaptanı." "General Piskopos Fasilides bana söyledi," dedi. "Belki kendi dilinizle konuşmayı tercih edersiniz." İngilizce ekledi. "Latincemin sizinki kadar iyi olmadığını itiraf etmeliyim kaptan." Hal ona hayretle baktı. Nazet gülümsedi. "Babam Venedik Dükası'nın sarayında elçiydi. Çocukluğumun önemli bir bölümünü sizin kuzey ülkelerinizde geçirdim. Diplomatik dillerini de öğrendim. Fransızca, İtalyanca ve İngilizce." "Kaptan, beni şaşırtıyorsunuz general," diye itiraf etti. Kendini toplamaya çalışırken Nazet'in gözlerinin bal rengi olduğunu fark etti. Kirpikleri bir kızınki gibi sık, uzun ve kıvırcıktı. "Lütfen oturun kaptan." Nazet yanındaki tabureye işaret etti, kendisi de yerine geçti. İmparator hemen general Nazet'in kucağına çıkarak onun düzgün, altınımsı ciltli yanağını okşadı. O çocuksu tiz sesiyle bir şeyler söyledi. Nazet de usulca gülerek ona gez dilinde yanıt verdi. Gözlerini Hal'in yüzünden ayırmamıştı. "Fasilides bana Etiyopya'ya Hristiyanların Hristiyanı imparatorun gayelerine hizmet etmek için geldiğinizi söyledi." "Evet öyle. Majesteden gemimle İsa'nın düşmanlarına karşı savaşmak için bana bir izin belgesi vermesini istemek için geldim." Nazet başını salladı. "Çok uygun bir zamanda geldiniz. Fasili de size deniz kuvvetlerimizin Adulis Körfezi'nde uğradığı yenilgiden söz etti mi?" "Evet, ama Mitsiva'da kazandığınız büyük zaferden de söz etti." General bu iltifat karşısında gururlu bir tavır takınmadı. "Biri diğerini dengeliyor. El Grand denize hakim olduğu takdirde Arabistan'dan ve Moğol'un ülkelerinden Mahvolan ordusunu yenileyecek adamlar ve malzeme getirtebilir. Hem de sonsuza kadar. Daha şimdiden ona Mitsiva'da verdiğim zararı telafi etti. Dağlardan yardımcı güçlerin gelmesini bekliyorum. Yani ona Zulla'da sindiği yere saldırmaya henüz hazır değilim. O her gün denizden besleniyor ve giderek güçleniyor." Hal başını eğdi. "Durumunuzu anlıyorum." Generalin sesinde onu rahatsız eden bir şey vardı. Nazet'in ses tonu değişmişti. General konuşmasını sürdürdü. "Şimdi başımda yeni bir dert var. El Grand hizmetine yeni bir gemi aldı. Bu gemi üzerine göndereceğimiz her tekneden daha güçlü." Hal beklentiyle ensesindeki saçların ve kollarındaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. "Usulca ne tür bir gemi bu?" diye sordu. "Ben denizci değilim ama amirallerim bana onun dört köşe yelkenli bir firkateyn olduğunu söylediler." Nazet dikkatle kaptana baktı. "Sizin geminize benzeyen bir tekne olmalı." "Hal, kaptanın adını biliyor musunuz?" diye sordu. Ama Nazet hayır der gibi başını salladı. "Ben sadece şunu biliyorum. O gemi kuzeyden malzeme getiren nakliye yelkenlerimize korkunç zarar veriyor." "Kaptan, bana geminin bayraklarını tarif edebilir misiniz?" diye ısrar etti. General subaylardan birine çabuk çabuk gezce bir şeyler söyledikten sonra yine Hal'e döndü. "Bu gemi Umman bayrağını taşıyormuş ama ayrıca beyaz zemin üzerinde acayip kırmızı bir haç olan bir bayrağı daha varmış." Hal sert bir sesle, "O haydutun kim olduğunu bildiğimi sanıyorum," dedi. "İlk fırsatta kendi gemimle onun karşısına çıkacağım. Tabii Hristiyanların Hristiyanı Majeste Deniz Kuvvetleri'nde hizmet etmeme izin verirse." Fasilides'in ısrarı üzerine saray katiplerine sizin için bir belge hazırlamalarını emrettim. Şartlarda anlaşmamız yeterli olacak. Belgeyi ben imparator adına imzalayacağım. Nazet taburesinden ayağa kalktı. Ama gelin, size kendi güçlerimizle El Grand'ınkilerin yerini ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. Hali odanın dibine götürdü. Diğer yüksek rütbeli subaylar da ayağa kalkmışlardı. Hepsi yuvarlak bir masanın etrafına geçtiler. Genç kaptan masaya Kızıldeniz ve çevresindeki ülkelerin çamurla yapılmış bir modelinin yerleştirilmiş olduğunu gördü. Maket ayrıntılı olarak yapılmış ve doğaya uygun bir biçimde boyanmıştı. Her kent ve liman gösterilmişti. Tahtadan oyulmuş küçücük gemiler mavi denizde yüzüyordu. Süvari ve piyade alayları fil dişinden oyulmuş ve üzerlerine boyalarla güzel üniformalar yapılmış figürler temsil ediyordu. Hal maketi dikkatle incelerken imparator bir tabureyi çekerek ona tırmandı. Neşeyle bağırarak atların kişlemesini ve topların patlamasını taklit ederek figürleri makette dolandırmaya başladı. Nazet onu durdurmak için elini uzattı. Hal generalin eline hayretle baktı. İnce, düzgün, ciltli ve zarif elin parmakları uzun, tırnakları da sedef pembesiydi. Kaptan birdenbire gerçeği anladı ve kendini tutamayarak İngilizce ''Meryem adına'' diye bağırdı. ''Siz bir kadınsınız.'' Nazet ona baktı ve amber rengi yanakları öfkesinden kızardı. ''Beni cinsiyetim yüzünden küçük görmemenizi öneririm kaptan. İngilizsiniz ve onun içinde Orleans'ta bir kadının size verdiği askerlik dersini belki de hatırlıyorsunuz.'' Hal az kalsın ama bu olay 200 yıldan daha uzun bir süre önce oldu diye yanıt verecekti. ''O kadını bu yüzden yaktılar.'' Ama kendini tutmayı başardı. Onun yerine Nazet'i yatıştırmaya çalıştı. ''Size hakaret etmek gibi bir niyetim yoktu general. Bu durum liderlik gücünüze duyduğum hayranlığı daha da arttırıyor.'' Ama Nazet kolay kolay yumuşayacak gibi değildi. Soğuk ve ciddi bir tavırla iki ordunun taktik ve stratejik bakımdan yerlerini açıkladı. Kaptana altın dalın en işe yarayabileceği yeri gösterdi. Artık genç adamın yüzüne bakmıyordu. Yumuşak dolgun dudakları gerilmiş, ağzının ifadesi sertleşmişti. ''Doğrudan doğruya benim emrimde olacaksınız. Onun için de Amiral Seneş'le işaretleşme yöntemlerini kararlaştırdım. Gece fişek ve fenerlerle, gündüz de flamalar ve dumanla işaret verilecek. Böylece ben emirlerimi kıyıdan denize size bildireceğim. Buna bir itirazınız var mı?'' ''Hayır general, yok.'' ''Ganimete gelince, elde edilen her şeyin üçte ikisi imparatorluk hazinesine gidecek. Geri kalanı ise size ve mürettebatınıza verilecek.'' Hal geminin ganimetin yarısını alması adettendir diye karşı çıktı. Nazet soğuk bir tavırla, ''Kaptan'' dedi, ''bu denizlerde adetleri Hristiyanların Hristiyanı majeste belirler.'' ''O halde benim de bunlara uymam gerekiyor.'' Hal alayla gülümsedi ama Nazet şakalarını sürdürmesi için ona cesaret vermedi. ''Ele geçireceğiniz ve savaşta işe yarayacak levazım ve erzak hazine tarafından satın alınacak. Düşman gemileri ise deniz kuvvetleri tarafından.'' Bir katip içeri girerken Nazet başını çevirdi. Ama genç kadına kalın sarı parşömene yazılmış bir belgeyi uzatmadan önce eğilerek selam verdi. Nazet parşömeni çabucak okudu. Sonra katibin verdiği tüy kalemi alıp belgedeki boş yerleri doldurdu ve altına da Judith Nazet diye imzasını attı. Yanına da bir haç işareti çizdi. Islak mürekkebin üzerine rıh dökerken bu Geezce yazılı diye açıkladı. Belgenin İngilizce çevirisini hazırlatacağım. Bir dahaki görüşmemizde onu size veririm. Ama o arada bu belgede demin konuştuğumuz şartların harfi harfine yazılı olduğuna sizi temin ederim. Belgeyi rulo haline getirerek üzerine bir kurdele bağladı ve Hal'e uzattı. ''Güvenceniz benim için yeterli.'' Kaptan ruloyu gömleğinin kolunun içine soktu. ''Bir an önce geminize dönmek istediğinizden eminim kaptan. Sizi daha fazla tutmayacağım.'' Hal'i böylece başından savdıktan sonra sanki onun varlığını unuttu. Bütün dikkatini komutanlarıyla önündeki masadaki çamurla oluşturulmuş savaş sahnesine verdi. ''İşaretlerden söz ettiniz general.'' Hal kadının bütün uzlaşmaz tavırlarına rağmen nedense onun yanından ayrılmak istemiyordu. Nazet onu çekiyordu. Pusuladaki ibrenin kuzeyi araması gibi bir şeydi bu. General başını kaldırıp bir daha ona bakmadı. Sadece, ''Amiral Seneç size yola çıkmadan önce geminize işaret defterini yollayacak.'' dedi. ''Piskopos Fasile de sizi atlarınızın beklediği yere götürecek. Güle güle kaptan.'' Genç kaptan Piskopos'un yanında uzun taş koridorda ilerlerken usulca, ''Meryem'in taşınabilir tapınağı burada, bu manastırda.'' dedi. ''Buna inanmakta haklı mıyım?'' Fasilides birdenbire durup ona hayretle baktı. ''Bunu nereden biliyorsunuz? Size kim söyledi?'' ''Hal, ben dini bütün bir Hristiyanım.'' dedi. ''Öyle kutsal bir şey görmek isterim. Bu isteğimi yerine getirebilir misiniz?'' Fasilides sinirli sinirli sakalını çekiştirdi. ''Belki. Bakalım, göreceğiz. Benimle gelin.'' Genç adamı Aboli'nin hala beklediği yere götürdü. İkisini yine merdivenler ve koridorlardan oluşan labirentten geçirdi. Sonra elbiseli türbanlı dört kişinin nöbet bekledikleri bir kapının önünde durdu. "Bu adamınız Hristiyan mı?" diye sordu. Aboli'yi kastediyordu. Hal hayır der gibi başını salladı. "Piskopos ekledi, o halde burada bekleyecek." Hal'i kolundan tutarak kapıya yaklaştırdı. Rahiplerden birine Geez dilinde usulca bir şeyler söyledi. Yaşlı adam cübbesinin altından kocaman kapkara bir anahtar çıkarıp kilidi açtı. Fasilides genç kaptanı kemerli bir odaya soktu. Taşınabilir tapınak taş zeminin ortasında duruyordu. Etrafında çok kollu pirinç şamdanlarda yanan mumlardan oluşan bir orman vardı. Hal bunun yaşamının en önemli anlarından biri olduğunu seziyordu. Belki de doğmasının ve varlığının nedeni buydu. Taşınabilir tapınak aslan pençesi biçiminde oyulmuş dört ayağın üzerinde duran bir sandıktı. Taşımak için dört kulpu vardı. Dört köşe sandığın üzerine gümüş ve sırma işlemeli bir örtü serilmişti. Çok eski şeylere özgü bir havası vardı. Kapağın her köşesine altından küçük birer melek heykelciği takılmıştı. Melekler başlarını eğmiş, ellerini kavuşturmuş dua ediyorlardı. Çok güzel bir görünümdü. Hal altın melekler gibi diz çöktü yüksek sesle. ''Askerlerin tanrısı, emrettiğin gibi buraya geldim.'' diye dua etmeye başladı. Uzun bir süre sonra haç çıkararak ayağa kalktı. ''Saygıyla kupayı görebilir miyim?'' diye sordu. Ama Fasilides hayır anlamında başını salladı. ''Onu ben bile görmedim. Kupa ölümlülerin gözleri için çok kutsal. O seni kör edebilir.'' Etiyopyalı rehber gece altın dalı sadece gabya yelkenleriyle güneye doğru götürdü. Burunda bir görevli derinliği ölçerken usul usul Aduris körfezinin ağzındaki Dahlak adasının rüzgar altına süzüldüler. Hal endişeyle tayfanın şarkı söyler gibi tekrarladığı sözlerini dinliyordu. ''Bu İskandil ipi dibe değmiyor.'' Dakikalar sonra yine ''Bu İskandil ipi dibe değmiyor.'' Bunu burundan fırlatılan ipin ucundaki kurşunun suya girerken çıkardığı şakırtı izliyordu. Sonra birdenbire tayfa şarkı söyler gibi konuşmaktan vazgeçti ve sesi sertleşti. ''Derinlik 20 kulaç.'' ''Hal Bay Tyler.'' diye kükredi. ''Gabya yelkenlerine bir kat camadan daha. Demir atmaya hazır ol.'' Burundaki tayfanın sesi daha da sertleşti. ''Derinlik 10 kulaç.'' ''Yelkenleri sarın, demir atın.'' Demir suya daldı ve altın dal zinciri gererek durmadan önce biraz kaydı. ''Kaptan güverteyle ilgilen Bay Tyler.'' dedi. ''Ben yukarı çıkıyorum.'' Hiç duraklamadan güverteden çarmıhlara sonra ana direğin tepesine tırmandı. Branda bezinden gözetleme yerine ulaştığı zaman sadece derin soluklar aldığı için sevindi. ''Aboli seni görüyorum Gunvane.'' diye genç adamı karşıladı. Branda bezinden yuvada ona yer açtı. Hal zincinin yanına yerleşerek önce karaya doğru baktı. Dahlak adası karanlık gecede daha kara bir yığın gibi duruyordu. Ama gemi adanın kayalıklarından tam bir halat boyu ötedeydi. Kaptan sonra batıya doğru döndü. Geniş Adulis körfezini gördü. Küçük Zulla limanının kıyısına kamp kurmuş olan El Grang'ın ordusunun yaktığı ateşler körfezi çerçeveliyordu. Körfezin suları demirli Arap filosunun seyir fenerleriyle ışıl ışıldı. Hal ışıkları saymaya çalıştı ama 64'e geldiği zaman vazgeçti. O gemilerden biri Moray Martısı mı acaba diye düşününce midesi kasıldı. Genç adam batıya bakmak için döndü. Şafağın habercisi olan ilk ışıklar da Arabistan'ın sivri doruklarını fark etti. El Grang'ın ordusuna katılmak için askerlerle dolu küçük yelkenliler oradan geliyordu. At ve malzeme dolu tekneler de öyle. Sonra şafağın henüz yetişemediği karanlık denizde gece rüzgarıyla Adulis körfezine doğru giden diğer gemilerin seyir fenerlerinin ateş böcekleri gibi çakıp söndüğünü gördü. ''Aboli, onları sayabilir misin?'' diye sorunca zenci güldü. ''Benim gözlerim seninki kadar keskin değil Gundvane. Gemilerin çok sayıda olduğunu söyleyelim, olsun bitsin. Onların gerçek sayısını, şafağın açıklamasını bekleyelim.'' Eski dostlara özgü o rahat sessizlik içinde beklediler. İkisi de yaklaşan şafağın yarattığı serinliği, o gün girişilecek savaşla ilgili umutların ısıttığını hissettiler. Çünkü bu dar deniz düşman gemileriyle doluydu. Doğu ufku bir demircinin ocağı gibi parıldamaya başladı. Yakındaki adanın kayalıkları karanlıkta uçuk birer lekeye dönüştü. Yüzyıllar boyunca kayalara tüneyen kuşların pislikleri onları beyaza boyamıştı. Kuşlar tünedikleri kayalardan havalandılar, sıraya dizilerek okbaşı biçimleri oluşturdular ve şafağın kızıla boyadığı gökyüzünde uçmaya başladılar. İnsanı etkileyen vahşice sesler çıkararak ötüşüyorlardı. Hal başını kaldırıp onlara bakarken sabah rüzgarının yanağını serin parmaklarıyla okşadığını hissetti. Onun da beklediği gibi rüzgar batıdan esiyordu. Küçük yelkenlilerden oluşan filo onun rüzgar altındaydı. Yani artık onun elindeydiler. Yükselen güneş dağların doruklarında sanki alev alıp onları tutuşturdu. Adanın alçak kayalarının çok ötesinde karanlık suların yukarısında bir yelken parıldadı. Sonra bir tekne daha. Halle Aboli'nin görüş alanı genişlerken 12 gemi daha gördüler. Kaptan zincirin omzunu hafifçe vurdu. ''Çalışma zamanı geldi eski dost.'' Çarmıhlardan aşağı kaydı. Ayakları güverteye değerken dümene doğru seslendi. ''Demir al Bay Tyler, yelkenleri açmak için tayfalar yukarı çıksın.'' Kısıtlanmaktan kurtulan altın dal yelkenlerini açarak döndü. Pruvasanın altında sular ışırdar ve arkasından dümen suyu köpürürken Bahlak Adası'nın arkasından pusuda bekleyen gemi açığa çıktı. Artık ışık Hal'in avlarını görmesine yetecek kadar parlaktı. Kaptan heyecanla bakıyor, onların arasında yüksek direkli bir geminin büyük yelkenlerini göreceğini umuyordu. Ama sadece Arap teknelerinin üçgen biçimi yelkenlerini gördü. Bu teknelerden yakında olanlar altın dalın ortaya çıkmasından korkmamış gibiydiler. Geminin yelkenlerinin oluşturduğu yüksek piramit tam Adulis Körfezi'nin girişindeydi. Arap tekneleri yollarına devam ettiler. Firkateyn en yakındakinin üzerine giderken Hal yolcu ve mürettebatın teknenin yanına dizilerek altın dala baktıklarını gördü. Bazıları küt direğe tırmanmış el sallayarak onları selamlıyordu. Kaptan dümenin yanında durarak Ned Tyler'a ''Bu sularda bizimkine benzeyen başka bir tek gemi gördükleri anlaşılıyor.'' dedi. ''Yani Moray Martısını. Onun için bizim dostları olduğumuzu sanıyorlar.'' Başını kaldırarak halatlara tutunmuş olan yelkencilerine baktı. Tayfalar o çok sayıdaki yelkeni açmaya hazırdılar. Hal sonra güvertede geriye doğru baktı. Topçular silahlarıyla ilgileniyorlar, barutçular ise öldürücü yükleriyle aşağıdan çıkıyorlardı. ''Kaptan Bay Fisher'' diye seslendi. ''Her iki yandaki birer topa gülle yerleştirin. Diğerlerini ise misket ve zincirle doldurun.'' Koca Daniel kararmış çürük dişlerini göstererek güldü ve elinin eklemlerini alnına dokundurdu. Hal sadece düşman teknelerini batırmayı ya da yakmayı değil, onları kaçamayacak hale getirmeyi istiyordu. Bu teknelerin en biçimsizi ve en küçüğü bile Hristiyanların Hristiyanı majestelerin hazinesi için çok değerliydi. Tabii Hal onları yakalayarak Mitsiva'da Amiral Senec'e teslim edebildiği takdirde. İlk küçük yelkenle o kadar yakındı ki kaptan mürettebatın yüzlerindeki ifadeyi bile görebiliyordu. Teknede 12 kadar tayfa vardı. Renkleri solmuş, yırtık elbiseler giymiş, başlarına kirli sarıklar sarmışlardı. Çoğu hala gülerek el sallıyordu. Ama kıçta dümendeki yaşlı adam deli gibi etrafına bakınıyordu. Küçük teknesine doğru hızla gelen yüksek gemiden kurtulmasını sağlayacak bir yol arıyormuş gibiydi. ''Hal lütfen bayrakları çekin Bay Tyler'' diye emretti. Pençeli haçın imparatorluğun koyu mavi zemin üzerine beyaz koptik haçıyla birlikte dalgalanmasını seyretti. Felaketlerinin habercisi haçın gözlerinin önünde belirmesi yüzünden tayfaların suratlarına dehşet ve umutsuzluk dolu bir ifade belirdi. Hal ikinci emrini verdi. ''Toplarını uzat Bay Daniel.'' Altın dalın top kapakları gürültüyle açıldı. Toplar bronz namlularını uzatırken gürültü teknede yankılandı. ''Avı sancak tarafından yakalayacağım. Ateşe hazır ol Bay Daniel.'' Koca Daniel Pruva'ya koşarak bir numaralı sancak toplarının komutasını aldı. Kaptan onun toptan topa hızla giderek onların duruşlarını kontrol ettiğini gördü. Porsun namluları daha aşağıya çevirmek için takozları soktu. Küçük yelkenlerin yanından geçerken hemen hemen teknenin içine ateş edeceklerdi. Altın dal sessizce küçük tekneye doğru gitti. Hal dümenciye yavaşça bir derece iskeleye ağır ağır döndür dedi. Koca ağızlı topların yarattığı tehlikeyi fark eden küçük yelkenlerin mürettebatı küpeşteden kaçıştılar. Kendilerini kısa güdük direğin arkasına attılar ya da güverteye yığılmış olan balyalar ve fıçıların gerisine sindiler. İlk toplar aynı anda gök gürültüsü gibi sesler ve dumanlar çıkararak patladılar. Her atış hedefi buldu. Küçük yelkenlerin direği dibinden kırılırken etrafta beyaz tahta parçaları uçuştu. Yelkenle halatlar birbirine karışarak yandan sarktı. Dümendeki yaşlı adam sanki bir büyücünün sihriyle havaya dönüşmüş gibi ortadan kayboldu. Geride sadece kırık tahtanın üzerinde kırmızı bir leke kaldı. Hal top ateşinden sonraki kulakları sağır eden gürültüde sesini duyurabilmek için kükredi. ''Ateş kes!'' Küçük yelkenli yara almıştı. Provası rüzgarda dönmeye başlıyordu. Dümeni uçmuş, direği denize yuvarlanmıştı. Altın dal ilerlerken küçük tekne onun dümen suyunda yalpalıyordu. Bu rota üzerinde ilerle Bay Tyler. Altın dal ilerideki mavi sulara dağılmış olan küçük filoya doğru gitti. Bu yelkenler ilk tekneye ne kadar amansızca davranıldığını görmüş, firkateynin direğinde dalgalanan imparatorluk bayrağını da fark etmişlerdi. Şimdi hepsi dümen kırıyor ve rüzgarın önünde dönmeye çalışıyordu. Kaz kanatları takmış gibi altın dalın saldırısından kaçmaya çabalıyorlardı. Hal yavaşça tam karşıdaki tekneye doğru dedi. Ned Tyler firkateyni bir derece döndürdü. Kaptanın seçtiği gördükleri teknelerin en büyüğüydü. Açık güvertesi insan doluydu. Kaptan en aşağı 300 kişi olmalı diye hesapladı. Tekne dar denizde kısa bir yolculuğa çıkmıştı. Kaptanı da bu yüzden tehlikeyi göze alarak ihtiyatsız davranmıştı. Gemisinde çok fazla asker vardı. Aradaki açıklık kapanırken teknedekilerin meydan okurcasına bağırdıkları sözler Hal'in kulağına kadar geldi. ''Tanrı uludur!'' Umman askerlerinin kafalarındaki çelik savaş miğferleri ışıldıyordu. Hepsi de kavisli palalarını sallıyorlardı. Sonra tüfeklerle firkateyne doğru düzensizce ateş edildi. Teknenin yanında alevler ve dumanlar belirdi. Kurşun bir top kaptanın başının yukarısından geçerek gürültüyle direğe çarptı. Kaptan yüksek sesle teknedeki herkes asker dedi. Denizin batı kıyısına ulaşırlarsa Judith Nazet'e saldıracaklar diye eklemesine gerek yoktu. Yaylım ateşi Bay Daniel, onu batır. Ağır demir toplar asker gemisini güverteden omurgaya kadar taradı ve onu balta indirilen bir odun gibi yardı. Sular teknenin yarık karnından içeri doldu, yelkenli alabora oldu. Deniz birdenbire çabalayan, boğulan insanların inip çıkan kafalarıyla doldu. ''Gümüş bayraklı gemiye doğru gidelim.'' Kaptan arkaya bakmadı. Filoya hızla daldı. Küçük balık sürüsüne dalan bir barakuda gibi. Hiçbir yelkenli ondan daha hızlı değildi, kaçamazlardı. Dağ gibi yelkenlerinin sürüklediği altın dal sanki küçük tekneler denize demir atmışlar gibi onların üzerine doğru uçtu. Topları gürültüyle ateş ve duman püskürtüyordu. Küçük teknelerden bazıları parçalanarak battı. Diğerleri ise firkateynin dümen suyunda kaldı. Direkleri kırılmış, yelkenleri yandan denize sarkmıştı. Bazı denizciler toplar onlara doğru döndürülür döndürülmez kendilerini denize attılar. Köpek balıklarını top ateşine tercih ediyorlardı. Birkaç tekne en yakındaki adaya kaçarak oradaki sığ sulara demir attı. Altın dalın onları izlemesi imkansızdı. Bazı teknelerse mahsus karaya oturdu. Mürettebatları suya atlayıp kıyıya doğru yüzdüler ya da yürüdüler. En doğuda ve Arabistan kıyılarına en yakın olan tekneler firkateynin saldırısından kaçabilecek durumdaydı. Hal kıça doğru baktı. Arkada sular yakaladığı yelkenlerin gövde kısımlarıyla doluydu. Geride kalanları doğuya doğru ne kadar sürebilirse bu düşmanlar Mitsiva'dan o kadar uzaklaşmış olacaklardı. Kaptan yelkenlerin kargaşa içerisinde kaçmalarını seyrederek hiçbiri de geri dönmek için acele etmeyecek dedi. Bay Tyler lütfen gemiyi döndür sancak tarafına vira. Bu altın dalın en başarılı olduğu açıydı. Hal 20 yelkenlinin batıya dönerek rüzgara doğru kaçmaya çalıştıklarını gördü. Yüksek sesle Arabistan'da yapılan hiçbir küçük tekne benim sevgilim kadar rüzgara dönemez dedi. Altın dal tekrar dağılan filonun arasına daldı. Şimdi onun geldiğini gören teknelerden bazıları yelkenlerini indiriyor ve Tanrı'nın onlara acıması için yalvarıyorlardı. Kaptan onların her birinin yanına yetiştiğinde firkateynin burnunu rüzgara doğru döndürerek onu durduruyor, filikayla usta gemicilerini yolluyordu. Teknede bir beyaz ve altı amadoda oluyordu. Bu ekip teslim olan küçük yelkenliğe çıkıyordu. Teknede değerli bir şey yoksa mürettebatı boşaltın ve yelkenliği ateşe verin. Hal akşama doğru altın dalın peşinden beş küçük yelkenliği sürüklüyordu. Firkateynin yanındaysa eğreti direk takılmış yedi tekne yol alıyordu. Usta mürettebatı da gemiye dönmüştü tabi. Tekneler Mitsiva'ya doğru gidiyorlardı. Ele geçirilmiş olan her yelkenliğe savaş için hayati önemi olan bol malzeme yüklenmişti. Geride gökyüzü yanan teknelerden yükselen dumanlarla parlaklığını kaybetmişti. Deniz tahta parçalarıyla doluydu. General Nazet Yağız Arap Küheylan'ına binmiş uçurumun tepesinden karmakarışık bir biçimde Mitsiva'ya yaklaşan küçük filoya bakıyordu. Sonunda teleskopunu kapatıp yanında bekleyen Amiral Seneç'e ''Ona neden El Tazar adını verdiğinizi artık anladım.'' dedi. ''İngiliz gerçekten bir barakuda.'' Sonra Seneç'in yüzünün güzel hatlarını yumuşatan düşünceli tebessümünü görmemesi için başını çevirdi. Eltazar diye düşünüyordu. Bu ona uyan bir ad. Sonra aklına birdenbire başka bir şey geldi. Ateşli bir cengaver o. Acaba bir aşık olarak da öyle mi? Tanrı onu ordularını düşmanlara karşı sürmesi için seçtiğinden beri bir erkeğe ilk defa kadınca gözlerle bakıyordu.
48. ayrımın sonu. Sayfa 622.